Değerli dinleyicilerimiz, az önce duyurduğumuz gibi Doğu Türklüğünün bir başka kolundayız. Bugün Tuva Hakas Türklerini konuşacağız. Hocam, önce coğrafyayla başlayalım. Tarihçiye geçmeden önce hangi bölgede yaşıyorlar şu an itibariyle?
Tuva Hakas Türkleri Moğolistan'ın kuzeyinde, Rusya Federasyonu içerisinde, Güney Sibirya dediğimiz bölgede özerk iki cumhuriyet olarak yaşıyor. Altay Dağları'nın bulunduğu bölgede, Kök Türkler zamanında Türklerin yurdu olan bölge burası. Yenisey Irmağı'nın doğduğu yer, Türklerin en eski ata yurdu.
Hocam, iki program önce yine Gazi Üniversitemizden Figen hocamızla Altay Türkçesini konuşmuştuk. O gruba dahil edilebiliyorlar mı?
Evet, Sibirya'da 4 tane toplam Türk topluluğu var. Kuzeyde, doğuda geniş topraklar içerisinde sahalar. Güneyde ise 3 tane Türk topluluğu, Altaylar, Hakaslar ve Tuvalar, birbirine komşular. Güney Sibirya Türkleri diyoruz bunlara.
Sahalar dediğinizde Yakut diye.
Yakutlar, evet. Yakutlar kendilerine sahalar diyorlar. Onlar çok geniş coğrafyada, 3 milyon kilometre kareden büyük coğrafya alanında Kuzey Sibirya'da yaşıyorlar.
Şimdi çok konumuzla ilgili değil de İkrem Hocam, sahaların Saka Türklerinin, Alper Tonga'nın Saka Türklerinin devamı olduğuna ilişkin tezler var. Sizin görüşünüz ne bu konuda?
Evet, yani bunların atalarının, belki Güney Sibirya'daki Tuvaların da atalarının Sakalarla bağı olmak gerekir. Çünkü buralarda Sakalara ait kalıntılar da var. Asıl itibarıyla bilinen zamanlar içinde Kurukanlar dediğimiz Türk topluluklarının ırmak boyunca kuzeye doğru gitmesi sonucu sahaların kuzeye çıktıkları düşünüyor. Görüşler var böyle. Ben de inanıyorum Sakaların sahalarla bağlantılı olduğunu.
Sonra Köktürklerden bahsettiniz Ekrem Hocam. Tuva Hakas Türkleri için, evet.
Şimdi Köktürklerden elimizde kalan yazıtların en eskileri Köktürklere ait, biliyorsunuz. Köktürk yazılarıyla ilgili. Bu yazılarla yazılmış hem Tuva'da hem Hakas'ta yüzlerce taşlar var. Asıl biz Moğolistan'dakileri biliyoruz. Birkaç tane Bilge Kağan Kültü'nün Tonyuk yazılarını. Ama Sibirya ırmağı boyunda da pek çok küçük anıtlar var ve bunlar Köktürklerin asıl yaşadığı alanlar yani. Eski Kırgızlar ve Köktürklerin, Türklerin tarih sahnesinde çıktığı bölge diyebiliriz buraya. Yenisey aynı zamanda kutsal bizim için. Dolayısıyla Türk tarihi açısından bu halkların durumu önemli. Şöyle ki mesela yeryüzünde, tabii ki o günden bugüne Türkçe'de değişme oldu. Köktürklerin adak dediği, bizim bugün ayak olarak bildiğimiz kelimeye, bugün Tuvalılar hala adak diyorlar. Yani aradan 1500 yıl geçmesine rağmen o kelime olduğu gibi duruyor. Buna benzer en eski dil unsurları onların dillerinde yaşıyor.
Hocam, denklikleri soracağım programımızın ikinci bölümünde, değişimleri, denklikleri, ama şunu da merak ediyorum. Bu şeyden başka, yazıtlardan başka bir de tas var. Eski kurganında çıkan tas. Kaan, işte Olcaz Süleymanov'un çevirisini eğer doğru kabul edecek olursak, 23 yaşında öldü, halkı başsız kaldı anlamında bir şey. Bugünkü o bölgede yaşayan Türklerin Türkçesiyle inceleme olanağı bulabildiniz mi hocam? Benzerlik arz ediyor mu?
Tabii ki bu bahsettiğiniz taz üzerinde bilim adamları çok.
Evet.
En son ben bununla ilgili bir çalışmayı haber vereyim size. Ahmet Bircan Ercilos'un, şu anda yaşayan en büyük Türkoloğumuz.
Evet hocam.
Dil Araştırmaları Dergisi'nde bu tazı okumaya çalışıp biz de o yazı yayınlandı. Dil Araştırmaları diye dergide. Yeni bir okuma denemesi. Çok büyük bir metin olmadığı için tabii ki oradaki kelimelerin bugünkü Tuva ile Hakas'la karşı, genel umumi Türkçe ile eski Türkçe ile karşılaştırma şansı var ancak.
Artık hocaların hocası diyelim. Bijan Ercilas'ın, hocamızın bu son çalışmasını siz gördünüz mü Ekrem Hocam?
Elbette.
Yani, yaklaşımı nedir?
Yani Türkçe okuyup manalandırıyor. Tabii ki bu milattan öncesine götürüyor şeyi, Türkçenin yazılarını. Yani elimizde yazılı olarak götürüyor. Çok önemli bir şey bu. Yani birdenbire bin yıl geriye götürmek Türkçenin yaz dilini olmayacak. Çok güzel bir haber yani.
Süleymanov'un okumasından farklılık
var. Farklılıklar var.
Ne tür hocam,
evet.
Farklılıklar var? Konu dağıldı farkı ama merak ettim bunu.
Şimdi adres verelim. Doğrusu ben de onu metni alıp karşılaştırmak gerekir yani. Normal dil araştırmaları.com adresinde makalenin bütünü var. İnternet ortamında
evet hocam.
Dil araştırmaları.com.
ki.
Bizim dil dergimiz bu. Orada makalenin bütününü başka okumalarla da karşılaştırmalı olarak hocamız kendisi yeni bir teklif sunuyor. Oradan bakarlarsa bütününü görmüş olacaklar yani.
Ahmet Bican Ercilesun hocamızı buradan selamlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepimizin hocası. Devam edelim hocam. Tuva Akas Türkleri Altay bölgesinde yaşıyorlar. Az önce söylediğiniz gibi dört topluluktan biri. Diğer topluluklarla onların dilleri arasında bağlantı ve ayrışmalar neler? Siz bulundunuz da bölgede.
Ben Türkiye'de ilk kez doktora çalışmasını bu Tuvalar, Hakkaslar üzerine yaptım. Ahmet Bican Ercilesun beni gönderdi oraya 20 yıl önce. Tuva ve Hakkas Türkçelerine fiil doktora konum. Ondan sonraki
fiil mi hocam?
Evet, evet. Ondan sonraki zamanlarda da Tuva destanları, Hakkas destanları, gramerleri, sözlüklerini yazdım. Çeşitli Türk Dil Kurumu'nda çeşitli yerlerde yayınlandı bu eserler. Genel olarak bu topluluklar Türk dünyası içinde diğerlerinden farkı ne diye başlamak lazım belki meseleye. Türklerin tarih sahnesinde çıktığı yerde bunlar. İslamiyet medeniyet olarak bu toplulukların olduğu yere henüz ulaşmamış durumda. Bu topluluklar yarı Şaman, yarı Hristiyan, Hakaslar. Tuvaların ise diğer Türk topluluklarının temel farkı Budist oluşları. 17. yüzyılda Moğolların etkisiyle Budizmi kabul etmişler. Hem Şamanizm hem Budizm birlikte yaşıyor inanç olarak. Kültürleri yani Türklerin %99'u Müslüman diyoruz. Geri kalan %1 Sibirya'da yaşayan Türk toplulukları. Müslüman olmayan Türk toplulukları. Dolayısıyla Türklerin İslamiyet'ten önceki bazı kültür unsurlarını da bu topluluklar içinde bulabiliyoruz biz. Yani öncesi nasıldı? İslamiyet'le birlikte bu neye dönüştü ve günümüzde kültürümüz içerisinde onlardan neler yaşıyor? Bu mukayese şansını sahibiz bu topluluklar sayesinde.
İnançları bağlamında Budizm'e geçişlerin ne kadar derine, tarihsel derinliğe götürebiliyoruz hocam?
Şimdi temel olarak Budizm ile Türklerin eski inançları arasında böyle birbirini tamamlayan, özünde tabiatla barış içinde yaşamak dediğimiz bir inanç sistemi var. Yani konar göçer topluluklarda içinde bulunduğunuz tabiatla mücadele etmek yerine onun uyum içinde olmalısınız. Budizmin özünde de bu var. Kamlık dediğimiz kök tanrı inancının özünde de bu var. Yani hayvanlarınızla konar göçerek tabiatla alışveriş içindesiniz ve onun size, siz ona güzel davranırsanız onun da size karşılık vereceği inancı üzerine kurulu olduğu için Budizm ve eski Türk inancı bir arada yaşayabiliyor şu anda diye düşünüyorum o topluluklar içerisinde.
Hocam kültürlerinden bahsedelim istiyorum. Daha öncesinde siyasi geçmişleri, tarih sahnesine çıktıktan itibaren ne tür bir sergüzeşleri var siyasi anlamda Tuva Hakas Türklerinin?
Tabii ki Göktürklerden sonra bu bölgeler çeşitli toplumların etkisinde kalıyor. Bir müddet Uygurların, bir müddet Kırgızların, daha sonra Kırgızlar geliyor, Moğollar yıkıyor. 11. asırdan 19. asıra kadar Moğol siyasi etkisi altında kalmış kastettiğimiz bölge. Dolayısıyla bu iki Hakasların ve Tuvaların dillerinde Moğolcanın etkisi kelime olarak çok var. İnanç olarak da etkisi kültürel olarak çok girmiş. Moğol kültürünün etkisi Tuvalarda özellikle Hakaslarda değil. Hakaslarda daha çok Rus ve Hristiyanlık etkisi var. 20. yüzyılda Ekim Devrimi ile birlikte Rusya'daki Rus etkisinde kalıyor ama ilginç bir şey var. 1921'den 1944'e kadar Tuva Halk Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kuruyor. Yarı bağımsız Tuvalılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra 20. yüzyılda en çok bağımsız olan Türk devleti diyebiliriz. Çok ilginç bu.
Evet, bilinmeyen bir şey hocam.
bilinmeyen bir şey, evet. Yani hangi Türk topluluğu bağımsız deseniz Tuvalılar. Yani Tuva Halk Cumhuriyeti ile 1944'te kendi istekleriyle Sovyetler Birliği'ne bağlanmışlar.
Diğer Doğu Türklerinin Stalin döneminde yaşadığı etkiler var Türk toplulukları üzerine. Stalin'in uygulamaları var hocam. Aynısından etkilenmişler mi?
Elbette etkilenmişler. Stalin'in uygulamasını aslında sadece Türk topluluklarının etkilendiğini düşünmek yanlış bir anlayış. Ruslar da başka
kim
varsa hepsi etkilenmiş. Özellikle Hakas milliyetçileri diyelim. Buradaki siyasi olaylardan 1930'lu yılların 37-38 yılında mesela Tuva'da neredeyse yetkililerin yarıdan çoğu bir şekilde suçlanarak idam ediliyor. Yine Akasya'da 50 kişiden fazla devletin üst kademesindeki kişiler. Yani sisteme tümüyle biat etmeyen, bağlı olmayan veya kendisinden şüphe duyulan kişiler bertaraf ediliyor bir şekilde. Bu iki o topluluklarda da bu oldu yani.
Evet hocam, siz oradayken ne tür bir gelişme göstermişlerdi siyasi anlamda Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra?
İlginç bir şekilde ben Tuva'da 93-94 yıllarında doktoram için gittim, yaşadım Kızıl'da başkentinde. Hostuk Tuva diye, Özgür Tuva diye bir parti kurulmuştu. Bağımsızlık çalışmalarının içine katılıyorlardı. Tuvalılar diğer Türk topluluklarından, Rusya Federasyonu içindeki diğer topluluklarına farklı olarak kendi ülkelerinde %75-80 civarında çoğunluktalar. 250 bin nüfuslar var. Dolayısıyla homojen yapılarından dolayı kendi kültürlerini, dillerini yaşatma şansları daha fazla ve Tuva milliyetçiliği yaygın. Hakasya'da böyle bir şans yok çünkü Hakaslar Hakasya toprakları içerisinde %10 civarında bir azınlıktalar. Kültürlerini kaybetmek üzereler. Dillerini de çok fazla yaşatamıyorlar. Dolayısıyla Tuvalıların olduğu bölgeye bir de tren gitmemiş. Trenin gitmemesi önemli Rusya'da. Çünkü tren demek tırnak içinde medeniyet demek. Tren gitmezse siz kendi kültürünüzü koruyabiliyorsunuz. Asimile olmuyorsunuz. Biraz da Tuvalıların yerel milliyetçilikleri fazla oldukları için Türk toplulukları arasında doğrusu kendini koruma, kültürünü koruma açısından diğerlerine göre daha şanslı kalabilmişler.
Kendi tarihlerine, dillerine, yaklaşımlarında Türk dünyasından ilişkiler bağlamında ne öngörüyorlar hocam? Az önce söylediğiniz bağımsızlık isteyen parti dahi kurmuşlar, siyasi bir topluluk, siyasete yakın bir topluluk. Nasıl tanımlıyorlar kendilerini?
Her Tuvalı kendisini bu yurdunu çok yurtsever olarak tanımlıyor öncelikle. Ve kendi değerlerinin, kültürlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyor. Yani bir Tuva genci Tuva dilini bilmiyorsa o toplum tarafından horlanıyor. Dolayısıyla herkes kendi kültürünü iyi şekilde bilip yaşamak durumunda. Bu açıdan baktığımızda hatta bana şakayla karışık. Ya sizler de burada yaşıyordunuz. Atalarımız kardeş, biz kardeşiz. Fakat siz burayı az sevdiğiniz için göçüp gittiniz. Burayı çok sevenler burada kaldılar diye espri yapıyorlardı. Ama gerçek anlamda konuşarak espri yapıyorlardı. Belki de gerçeklik payı da vardı. Çünkü o topraklarda yaşamak çok zor ve ancak sahiden sıkı sıkıya sevmek gerekiyor yaşamak için oraları.
Bizimle ilişkileri ne düzeydi hocam şu an Tuva Türklerinin?
Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'nin Türk dünyasından öğrenci kabulüne başladığı yıllarında sen rahmetli Cumhurbaşkanım Süleyman Demirel zamanında epeyce bir Tuvalı öğrenci gelmişti buraya okumak için. Şöyle söyleyeyim. Bir dağ köyüne gittim ben. Orada 80 yaşında bir ninenle tanıştım. O bir köylü kadındı. Hemen ekmeğinin yarısını kesti. İşte sütlü çaydan koydu. Türkiye'den geldiğimi duyunca heyecanlandı. Dedi bizim atalarımız bir kardeşiz dedi. Siz buralardan gitmişsiniz falan. Yani dağdaki nine bile Türkiye ile bir bağının olduğunu biliyordu. Bu çok sevindirici bir şey.
Gönül bağı var
Gönül
hocam.
bağı var, evet. Türkiye'de Tuva deyince maalesef çok kimse bilemez. Ben o öyle bir mukayese yaparak onlar bizden daha mı aydın diye kendi kendime de söyledim.
Hocam gerçekten de sorsak bilinmiyorlar, tanınmıyorlar burada ve bilimsel anlamda da çok çalışma yok. Bu ilk bölümümüzün sonlarına doğru bir doktora çalışmanızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Hangi konular vardı? Ne incelediniz hocam?
Şimdi Ahmet Bilgin Erciyes'in biliyorsunuz Türk dünyasıyla Türkiye'yi tanıtan bilim adamı. Ben de onun bir öğrencisi olaraktan Sibirya'ya gitmek ister misin doktora tez için diye sordu bana. Ben de hani Sibirya sürgün yeri ya gönüllü sürgün olarak gideyim dedim. Çünkü uzmanı olmayan bir alanda çalışmak bilim açısından iyi bir şey. Şu an ben onu gittikten sonra kullandım bugüne kadar ve başkalarının bilmediği bir şey biliyorsanız bu değerli kılıyor
Evet
sizi.
hocam, çok değerli bir şey.
Dolayısıyla ben Tuvaca'yı Kızıl'da, Tuva'nın başkentinde yaşayarak canlı olarak bir yıl öğrendim. Abakan'a gittim, 5 ay orada kaldım. Hakasya'yı yerinde öğrendim. Kültürü canlı olarak öğrenmek, dili canlı olarak öğrenmek bambaşka bir şey. Kitaplardaki başka bir şey, hayat başka bir şey çünkü. Dolayısıyla yaşayarak öğrendiğim için ondan sonraki yaptığım çalışmalarda zorluk çekmedim. Çünkü o kültürü insanlar nasıl yaşıyor? Oradaki ova nasıl, dağ nasıl, insanlar neyi kokluyor, ata nasıl biniyor, destandaki atlar nasıl koşuyor, bunu canlı olarak görmüş oluyorsunuz ve yani yaşayarak öğrenmek, görerek öğrenmek, okuyarak öğretmekten çok farklı bir şey oluyor. Onu yerinde öğrendikten sonra ben sözlükleri taradım. Tuva ve Hakasya'yı karşılaştırdım doktora tezimde. Tuva ve Hakasya'da Fiil adlı Gazi Üniversitesi'nde doktora tezimi savundum sonra. Lehçeleri daha iyi öğrenmeme sebep oldu bu çalışma. Ama oraya gidip orada yaşayan kültürleri, üstelik de bizim en derin köklerimiz olan, fakat şu anda 2000 yıldır yaklaşık bağımız olmayan kültürü öğrenip buraya bir şeyler aktarmak, o kardeşlerimiz hakkında işte kitaplar yazıp, makaleler yazıp onların burada tanıtımını sağlamak, doğrusu benim için keyif verici bir ilmi çalışma oldu o günden bugüne.
Ve de önemli bir çalışma. Evet. Hocam nefeslenelim, ardından devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ekrem Arıkoğlu hocamızla Tuva ve Hakas Türkleri üzerine sohbetimizde. Hocam, sözlü edebiyat geleneği onlarda da mutlaka vardır. Yazıya ne zaman geçmiş?
Elbette sözlü gelenekleri bin yıllardır. İnsan var olduğu günden bugüne devam ediyor. Günümüzde sözlü gelenekteki yaşayan özellikle kahramanlık destanları kaybolmak üzere, özellikle Hakaslar kahramanlık destanları konusunda çok zengin bir topluluk idi. Destan söyleyicileri şu anda kalmadı. Hakas Tuvalarda biraz daha az destan söyleyiciliği. Her iki toplulukta da yazı diline geçiş çalışmaları 1920'li yıllarda başlıyor. Sovyetler Birliği'nin gelişiyle birlikte. Aslında 1800'lü yıllardan itibaren iki kişiden bahsetmek gerekiyor. Bir tanesi Katanov, Nikolay Katanov. Kendisi bir Hakas. Türklerin yetiştirdiği ilk profesörlerden bir tanesi. Kazan Üniversitesi'nde uzun yıllar profesörlük yapmış. Tuvaca üzerine ilk karşılaştırmalı grameri 1903 yılında Kazan Üniversitesi'nde yazıyor. Tuvalarla ilgili, Karagaslarla ilgili, Hakaslarla ilgili pek çok derlemeler yapmış. Katanov'un bizim Türk tarihi açısından başka bir önemi daha var. Yaklaşık 20 bin tane el yazması çoğu kitabı İstanbul'da kurulan enstitüye, Türkiye Enstitüsü'ne satın alınıyor Kazan'dan ve Türkiye'ye getiriliyor. Onun eserlerini bugün biz de günümüzde faydalanabiliyoruz. Türklerin yetiştirdiği en büyük Türkologlardan bir tanesi Nikolay Katanov.
Bu eserler şimdi İstanbul'da mı hocam?
İstanbul'da, evet. Evet. Türkiye Enstitüsü Kütüphanesi'nde. Bazıları kaybolmakla birlikte çoğunluğu daha duruyor. İnsanlar bunlardan faydalanabiliyorlar. Bir diğer kişi de Radloff, büyük Türkolog. Radloff 1860-70'li yıllarda bu Sibirya'daki Türk topluluklarına oraya giderek yerinde derlemeler yapıyor. Bu derlemeler Radloff'un Proben dediğimiz 10 ciltlik büyük eserinde toplanmış durumda. Türk dünyasından derlemeler. Bu 10 ciltlik eserin 1. ve 9. ciltleri Sibirya'daki Tuvalar, Hakaslara ait. Bir kısmını Nikolay Katanov derlemiş, bir kısmını kendisi derlemiş Radloff'un. Bunlar da basılı eserler olarak onlardan bize kendilerinin yazılı dili olmadığı zamanlardan kalan eserler. O yüzden kıymetli. 1930'lu yıllarda her iki lehçenin de, Hakasların da Tuvaların da yazı dili Moskova'dan görevlendirilen bilim adamları tarafından yazı dili oluşturuluyor. Ve ilk eserler daha çok tiyatro eserler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Sovyetler Birliği'nde yazılı eserlerin tiyatro olarak oynanması ideolojinin halka kolay bir şekilde yansıtılmasını sağladığı için tiyatro eserleri romancılıktan, hikayecilikten daha önce yazılmış eserlerdir. Yani sanat canlı olarak yaşatılıyor ve bu önce tiyatro eserleri yazılıyor bu dillerde. Aynı şekilde hem Tuva'da hem Akasya'da 1930'lu yıllarda dil araştırma enstitüleri kuruluyor. Bu enstitülerin birincil görevi burada var olan sözlü geleneğe ait edebi ürünlerin değerlenmesi. Bunların çok güzel faaliyetleri olmuş çünkü onlar 1930'lu 40'lı yıllarda ilkel yöntemlerle kayıt altına almasalardı ki bazen el yazmasıyla bazen 40'lı yıllardan sonunda kayıtları alarak destanları, kahramanlık destanları, masalları, halk anlatılarını bugün onlar elimizde olmayacaktı. Ama pek çok masal, destan metni var elimizde. Bunlardan bazıları Türkçe'ye de çevrildi. Ben çevirdim. Başka arkadaşlarım da Tuva Akas Destanları diye Türklük Kurumu bastı mesela. Akça Yayınları bastı. Tuva Masallar diye iki cilt eser. Oradaki derlenmiş kaynaklardan faydalanarak biz bu eserleri ancak bastırabildik. Eğer derlenmemiş olsaydı o yıllarda günümüzde bunların anlatıcıları kalmamıştı ve kaybolup gidecekti o anlatıcılarla birlikte eserler.
Hocam sözlü edebiyata ilişkin bir soru daha sormak istiyorum. Bunlara kayçı mı deniyordu destan anlatıcılarına?
Hakaslarda hayci deniyor. Kayıcı kelimesi KH değişmesinde hayci olmuş Hakaslarda. Evet. Şeyde Tuvalılar toğolcu diyor. Toğol kelimesi Moğolcu bir kelime ve destan anlamına geliyor. Destan anlatıcısı demek. Destan anlatıcısı gittiği obada, oymakta, bozuyun yani keçe çadırın içinde bazen 3 gün, bazen bir hafta süren bir şekilde destanını akşamları halk toplanıyordu etrafına. Canlı olarak yaşayarak anlatıyordu.
Siz de dinlediniz.
Ben de dinledim bunu ama benim dinlediklerimde birkaç kişi kalmıştı Akasya'da. Onlardan birini dinlemek kısmet oldu. Eskiden bu yaşayan gelenek olarak her obada bir şekilde destancı gidip de destanını anlatıyor ve akşamlar bu şekilde yaşayarak geçiriyor.
Hocam kopuz eşliğinde.
Kopuz şeyler... Hakaslar catkan denen bir şeyleri var, enstrümanları var. Yatık saz, ilkel bir saz. Belki de sazların anası. 7 telli, cedihan da deniliyor onun için, cedihan. Bu telleri çekme yoluyla, kanunun iptidai hali diyelim. Biz de yatık saza öyle deniyoruz.
Hocam öyleyse Akasya'da da C'ye denkliği var.
Hem Akasya'da hem Tuvaca'da ortak olarak kelime başındaki yerler Ç'ye dönüyorlar. Ortak yanları bu. C olanı Kırgızca'da, Kazakça'da.
Evet hocam, kopuz benzeri bir...
İdil denen şey var Tuvalarda da, enstrüman var onun eşliğinde. Yani onu birazcık çalıyor, duruyor, sonra destanını anlatıyor. Destan manzum olan bölümü de var, mensur olan bölümü de var. Yani bazen sazla çalıyor, bazen sazını durdurunca anlatmaya devam ediyor sözel olarak da.
Hocam manzum destan örneklerini incelediğinizde Türkiye'deki destan özellikleriyle karşılaştırdığınızda ölçü nedir? Uyak, vezin, kafiye nedir?
Tabii ki Asya'daki eski Türk şiirinde Türkiye'dekinden farklı olarak temel olarak uyaklar baştadır. Kelimenin başında. Kırgızistan'daki Manas'ta da öyle, Sibirya'dakilerde de öyle. Uyaklar başta. Yani kelimenin şeyin mısranın başındaki seslerin birbirleriyle uyak olması gerekir. Bazen sonda da olabiliyor ama uyak varsa başta olmak gerekir. Bu bize gelince uyaklar sona kaymış. Biz de günümüzdeki şiirde, destanda uyaklar genel olarak sonda oluyor. Bir de bizde daha çok ikili dörtlü şekiller ortaya çıkmış. Orada öyle bir şey yok.
Evet, ölçü ne hocam?
Ölçü devam etmesi baştan sona kadar. Yani uyaklar mesela ikişerli, dörderli olabiliyor, bazen altılı olabiliyor ama mısralar ayrılmıyor. Çünkü bizde destan deyince daha çok şimdi birkaç sayfalık metinden anlaşılıyor. Mesela bir Hakas destanı çevirdim ben. 8000 mısra. Yani
ne anlatıyordu hocam bu destan 8000 mısra?
Belki Sibirya destanlarının en önemli, yani diğerlerinden ayrılan mitolojik unsurlar çok fazla var. Yani dünya nasıl yaratıldı, kahramanın yaratılışıyla başlıyor mesela. Kahraman tekse bu mitolojik olağanüstü yaratılıyor mesela kahraman. İşte iki kişinin çocuğu yoktu, sıra dışı yaşından sonra kahraman dünyaya geldi de. Daha doğuşundan kahramanın bir takım özellikleri var. Mesela belli bir yaşa gelince 7-8 yaşında kendisine at seçmesi gerekiyor. Bu atı seçerken o atın sıra dışı bir at olması gerekiyor. Yani
ama hocam mitolojik özellikler sanki bizim çok bildiğimiz işte Oğuz Kağan, Alper Tonga destanlarıyla örtüşüyor gibi sanki, anladım sizin söylediklerinizden.
Tabii ki bunların birbirleriyle mukayese etmek gerekiyor yani. Zaten biz de yaptığımız metin aktarmalarında, ama metinler aktarılsın ki mukayese etme şansı ortaya çıksın diye yapıyoruz bunu.
Dil özelliklerine geçelim yavaş yavaş hocam. Bu yazı diline geçildikten sonra Sovyet ve Stalin etkisi ve zulmü altında bir değişim, ödünçleme, cümle yapısında değişiklik olmuş mu? Olmuşsa Moğolcadan mı etkilenmiş, Rusçadan mı etkilenmiş? Bu konudaki tespitleriniz ne Ekrem hocam?
Şimdi bugünkü Tuvalılar Rusya Federasyonu içerisinde Moğolistan'la sınırlar. Moğolistan'la sınır olduğu için mesela Erzin diye Moğolistan sınırında bir kasabaları var. Oradaki insanlar iki dilli. Hem Moğolca biliyorlar hem Tuvalca biliyorlar. Çünkü Moğolistan, Moğollarla alışverişleri çok fazla. İşte giyim eşyalarında olsun, bayramlarda olsun. İşte Moğolistan'dan güreşçiler geliyor, güreş tutuyorlar. Ülkeler arasında müsabaka oluyor. Alışveriş fazla olduğu için dilde de alışveriş çok fazla olmuş ve bugünkü Tuvalca'da yaklaşık %20-25 oranında Moğolca kelime var. Aynı sayıdaki kelimeler Sahat Türkçesinde de var. Onlar da eskiden Moğollarla iç içe yaşamışlar galiba. Moğolcanın Türkçe'ye en çok etkisi Tuvalca'da ve Sahaca'da var. Hakasya'da ise yaklaşık 300 yıllık falan bir Rus etkisinde kaldıkları için, Rusya'dan hareketle yazı dili oluşturdukları için yazı dilinin içerisinde Rusça'nın çok fazla etkisi var. Dolayısıyla birbirinden ayrılan noktaları, birinde Moğolca'nın yoğun olarak, birisinde Rusça'nın etkisi olması. Biz buraya geldiğimizde 13. 14. yüzyıldan itibaren 17. 18. yüzyılda daha fazla olmak kaydıyla Arapça'nın, Farsça'nın nasıl bize etkisi olduysa, onlarda da iç içe yaşadıkları Moğolların ve Rusların etkisi dillere çok fazla olmuş. Öyle söyleyebilirim.
Hocam diller yaşayan organizmalar sonuç itibariyle. Ödünçleme dediğimiz bir dilden bir terim karşılayan bir kelimenin diğer bir dile geçmesi çok fazla sorun değil, ama bu sentaks dediğimiz söz dizimindeki değişiklikler sorun. Bu iki dilde de, Tuvalca ve Hakasça'da da yüklem sonda mı?
Şimdi Tuvalca'nın, yani bizim kırmızı kitap dediğimiz dünyadaki tehlikedeki diller kırmızı kitaba alınıyor biliyorsunuz UNESCO tarafından. Tuvalca kırmızı kitapta değil, Hakasça kırmızı kitapta. Çünkü Tuvalılar kendi dillerini yoğun olarak konuşuyorlar ve yaşatıyorlar. Gazete çıkarıyorlar, dergi çıkarıyorlar. Gündelik hayatta sıkça kullanıyorlar. Oysa Hakaslar kendi ülkelerinde %10 azınlıktalar. Çok fazla gazeteleri yok. Televizyondaki programlar haftada yarım saat, bir saat. Ve o programa çıkanlar da kendi dillerini kullanmakta güçlük çekiyorlar. Dilin var olup olmaması kullanımı ile ilgili bir şeydir. Dili konuşanlar varsa o dil yaşıyordur. Konuşan olmadığında o dil öldü demektir. Yani %10'luk bir azınlık Hakasya'daki, geri kalan %90 çoğunluğun içerisinde erimiş durumda ve bugün Abakan'a gittiğinizde Hakasça konuşacak kişi bulamıyorsunuz. Birkaç tane Hakasların yoğun olarak yaşadığı köyler var. O köylerde babaannelerle, anneannelerle birazcık konuşmak mümkün oluyor. Dolayısıyla gelecek zamanda Hakasça ölü diller arasına girebilecek diye bir kırmızı kitaba alınmış. Bunu ne kurtarır? Belki teknoloji kurtarır. Bilmiyoruz yani. Teknoloji kaydediliyor biliyorsunuz. Başka bir dile gerek kalmadan zaman içerisinde insanlar birbirleriyle anlaşırlarsa kendi dillerine dönebilirler diye umut bekliyoruz, ama Hakasça maalesef hem kod kaydırmış. Kod kaydırma ne demek? Yüklemleri başa alıyor. İçinde çok fazlaca Rusça kelime bulunduruyor. İnsanlar konuşurken aniden başka bir dile geçiyorlar. Yaşlı babaanneler bile benimle konuşurken birkaç dakika sonra Rusça'ya geçiyorlar hemen. Ben uyarıyorum. Hakasça konuşunuz, ben Rusça bilmiyorum diye. Fakat onlar birkaç dakika sonra yine yeniden geçiyorlardı. Çünkü hafızada böyle bir kayma olmuş yani. Başka bir dille konuşması gerektiğini düşünüyor.
Ama Tuvaca'da böyle bir sorun yok.
Tuvaca'da böyle bir sorun yok. Tuvalılar çünkü yaşıyorlar kendi hem kültürlerini hem dillerini yaşatıyorlar.
Hocam en basitinden yani özne, nesne, yüklem yapısı, Türkçenin o yapısı Tuvaca'da tamamen korunuyor.
Korunuyor evet. Tuvaca'nın umum Türkçeden farkı eski Türkçe'ye daha yakın bugünkü Türkiye Türkçesinden. Çünkü eski Türklerin kök Türkçenin yaşadığı bölgede konuşulan bir dil. Bizden farkı ne? Onlar Müslüman olmadıkları için Arapça Farsi kelime hiç yok dillerinin içerisinde. Birkaç tane başka diller aracıyla girmiş. Buna karşılık da bizden farklı olarak Moğolca ve Rusça kelimeler var. Çünkü o toplumlarla birlikte yaşıyorlar. Ama dilin yapısı, sentaks yapısı, eklerin %90'ı Türkçe. Ekler girmiyor. Kelimeyi, yabancı kelimeyi alıyorsunuz, ona Türkçe ek getiriyorsunuz.
Tamam, bizim yaptığımız
gibi. Evet, bizim yaptığımız gibi yapıyor. Dolayısıyla dilin kaybolusu konusunda endişemiz yok Tuvaca.
Hocam, sona geliyoruz yavaş yavaş. O temel iki ayrım var dersek eğer, Kıpçak, Oğuz. Hangi koldan? Tuvalar ve Hakaslar.
Tuvalar ve Hakaslar genel olarak Kıpçak koluna sokulmakla beraber eski Türkçe'ye doğrudan bağlanıyorlar. Yani kolları ayırıyorsunuz. Şimdi Çağatay'ı Karlu'ya götürürüz, Özbek, Uygur. Diğerlerini Kıpçak'a götürürüz, Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt diye. Ama Sibirya'dakileri biz Köktürklere bağlıyoruz. Altay, Tuva, Hakas ve Sahay'ı doğrudan Köktürklere bağlıyoruz. Yani bunlar 2000 yıldır en azından bulundukları bölgedeler. Ama genel olarak bakacak olursak Tuvaca'da özellikle bir takım Oğuz özellikleri bulunmakla beraber ana unsur olarak Kıpçak diye adlandırabildiğimiz diller bunlar.
Bir örnek cümleyle hocam bitirelim istiyorum. Siz bir Tuvaca, Tuva dilinden bir ifadede bulunup daha sonra da Türkçesini söyler misiniz? Biz de duyalım Tuvaca, Tuva dilini.
Tuva diliminen ulu minen çettirdim bizim dırnakçılar bıska.
Ne dediniz hocam?
Tuva Türkçesiyle teşekkür ediyorum dinleyicilerimize.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam.
Görüşmek üzere.
Geldiniz buralara, bizi aydınlattınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuva Hakas Türkçeleri, Türkleri, tarihleri, kültürleri eserlerini konuştuk. Hocamız Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ekrem Arıkoğlu'yla. Hocam tekrar ayağınıza, ağzınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız, var olunuz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Ve böylelikle programımızı bitiriyoruz bu haftada. Çarşamba günü biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz 14 haberlerin ardından Türk tarihinin izinde birlikte olacağız. Haftaya dünden bugüne Türkçemizde görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.